Buzzword Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Birinci Krallar 21. bölümde ise Ahav ve Navot'un bağını görürüz. Önümüzdeki bu bölüm İsrail'in kötü kralı ve kraliçesi Ahav ve İzabel'in hayatından bir sayfadır. Onların açgözlü ve zalim karakterlerini 21. bölüm bizim önümüze koyar. İlk gördüğümüz şey Ahav'ın Navot'un bağına göz koymasıdır. 1. Krallar 21. bölüm 1. ayette İsrail'de Samiriye kralı Ahav'ın sarayının yanında İsrailli Navot'un bir bağı vardı diye bu bağı bize tanımlamaktadır. Samiriye aslında Filistin diyarındaki en güzel yerlerden birisidir. Samiriye'de bir zamanlar Ahav'la İzabel'in sarayının bulunduğu yerde durabilirsiniz. Bu sarayı Omri inşa etmişti ve güneyde Yeruşalim'i, kuzeyde Estraelon Vadisi'ni ve Celile Denizi'ni, doğuda Ürdün Nehri'ni ve batıda Akdeniz'i görebilirsiniz. Her yandan çok güzel manzarası olan bir yerdir burası. Dünyanın üzerinde buna benzer çok fazla yer yoktur. Ben de o ülkede otursaydım bu aynı yerde oturmayı seçerdim. 21. bölüm 2 ve 3. ayetlerde ise bir gün Ahav Navot'a şunu önerdi. Bağını bana ver, sarayıma yakın olduğu için orayı sebze bahçesi olarak kullanmak istiyorum. Karşılığında ben de sana iyi bir bağ vereyim. Ya da istersen değerini gümüş olarak ödeyeyim. Ama Navot, atalarımın bana bıraktığı mirası sana vermekten Rab beni esirgesin diye karşılık verdi. Evet, bu bağ Navot'undu. Ahav'ın harika yerleri vardı ve Ahav'ın bu kadar güzel bir yeri varken tatmin olduğunu düşünürsünüz ama hayır, o bağı istiyordu. Navot burası babadan kaldığı için onu satmak istememektedir. Burası Tanrı'nın atalarına vermiş olduğu bir yerdi ve babadan oğula geçmişti. Ama şimdi burayı isteyen bir kral vardı ve onu reddetmek için epey cesur birisi olmak gerekir. 1. Krallar 21. bölüm 4. ayette atalarımın bana bıraktığı mirası sana vermem diyen İsrailli Navot'un bu sözlerine sıkılıp öfkelenen Ahav sarayına döndü. Asık bir yüzle yatağına uzanıp hiçbir şey yemedi diye yazıyor. Ahav istediğini elde edememiştir. Bunun üzerine eve gidip küçük bir çocuk gibi surat asıyor. Bu kadar kötü olmasına karşın Ahav şımarık bir çocuk gibi üstüne üstlük yemek de yemek istemiyor. Çünkü istediğini elde edememiştir. O bağı alamıyor. İzabel'in Navot'un bağını elde etmek için çok kanlı bir planı vardır. Ahav'ın Navot'un bağını nasıl elde edeceği hakkında hiçbir fikri yoktu ama İzabel'in vardı. Kocasının bağı alabilmesini sağlayabilecek bir şeyler yapacağı hakkında size güvence verebilirim. 1. Krallar 21. bölüm 5 ve 7. ayetlerde karısı İzabel yanına gelip "Neden bu kadar sıkılıyorsun? Neden yemek yemiyorsun?" diye sordu. Ahav karısına şöyle karşılık verdi. "İsrailli Navot'a sen bağını gümüş karşılığında bana sat. İstersen ben de onun yerine sana başka bir bağ vereyim." dedim. Ama o "Hayır, bağımı sana vermem." dedi. İzabel "Sen İsrail'e böyle mi krallık yapıyorsun?" dedi. "Kalk yemeğini ye, keyfini bozma. İsrailli Navot'un bağını sana ben vereceğim. İşte size bir eş, dostum." İzabel davranışlarında kesinlikle erkeksiydi. Yönetici ve durumu ele alan bir kadındı. İtiraf etmeliyim ki ben de olsam ondan korkardım. İzabel kötü bir kadın ve o bağı alacaktır. Güzel bir plan yapıyor ve iki adam kiralayıp onların Navot aleyhine tanıklık yapmalarını sağlıyor. Bu adamlar Navot'un Tanrı'ya ve krala karşı küfür ettiğini söylediler. Bundan sonra Navot kent dışına çıkarıldı ve taşlanarak öldürüldü. Bundan daha adaletsiz bir şey düşünebiliyor musunuz? Biliyorsunuz ki dünya tarihinde böyle şeyler çok olmuştur. Birçok kereler tepede olup her şeye sahip olan adam küçük insanlardan yararlanmıştır. Navot taşlanarak öldürüldü. Ahav'ın yaptığı yanına kar kaldı mı? Dostum, günah yanınıza kar kalmaz. Kim olduğunuz umurumda değil. Yaptıklarınızın hesabını vereceğiniz gün gelecektir ve Ahav'ın da yaptıklarının hesabını verdiği gün geldi. 1. Krallar 21. bölüm 15 ve 16. ayetlerde İzabel Navot'un taşlanıp öldürüldüğünü duyar duymaz Ahav'a "Kalk, İsrailli Navot'un sana gümüş karşılığında satmak istemediği bağını sahiplen." dedi. Çünkü o artık yaşamıyor, öldü. Ahav İsrailli Navot'un öldüğünü duyunca onun bağını almaya gitti diye yazıyor. Böylece İzabel gelip kocası Ahav'a "Navot öldü, bağını alabilirsin." diyebilirdi. Ahav'ın kötülüğü yanına kar kalmış gibi görünüyor. Öyle değil mi? Hayır. Orada Tanrı'nın bir adamı var. Etrafta Tanrı sözünü bildiren adamlar olduğu için Tanrı'ya şükürler olsun. Ve şimdi Ahav ve İzabel'in sonu bildirilmektedir. 1. Krallar 21. bölüm 17 ila 19. ayetler arasında o zaman Rab Tişbeli İlyas'a şöyle dedi. Kalk Samiriyeli İsrail kralı Ahav'ı karşılamaya git. Şu anda Naot'un bağındadır. Orayı almaya gitti. Ona de ki Rab şöyle diyor. Hem adamı öldürdün hem de bağını aldın değil mi? Naot'un kanını köpekler nerede yaladıysa senin kanını da orada yalayacak. Tanrı'nın aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz, insan ne ekerse onu biçer dediğini hatırlarsanız Galatyalılar 6. bölüm 7. ayetti. Eğer sizler ve ben ister Tanrı'nın ister şeytanın adamları olsun geçmişte yaşamış olan insanlarla konuşabilseydik onlar bize bunun Tanrı'nın değiştirilemez bir yasası olduğunu söyleyeceklerdir. Yakup bu yasanın gerekliliğini görmüştük. Küçük İbrahim çocuklarını öldüren Mısır Firavunu da yaptığı suçun yanına kâr kalacağını düşünmüştü ama bir gün ilk doğan oğlunun öldüğünü gördü. Davut korkunç bir günah işledi ama yaptığı yanına kâr kalmadı. Yaptığı şeyin aynısı kendi başına geldi. Tarsuslu Saul, İstefan'ın taşlanarak öldürülmesinde önderdi ama bir gün Anadolu'da Pisidya Antakya'sında kendisinin de taşlanıp öldü sanılarak bırakıldığı bir gün gelmişti. Aslında bana göre ölmüştü ve Tanrı onu ölümden diriltmişti. Şimdi Ahav ve İzabel'e bildirilen yargıyı görüyoruz. 1. Krallar 21. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Rab diyor ki, seni sıkıntılara sokacak ve yok edeceğim. İsrail'de senin soyundan gelen genç, yaşlı, bütün erkeklerin kökünü kurutacağım. Beni öfkelendirip İsrail'i günaha sürüklediğin için senin ailen de Nevat oğlu Yarovam'ın ve Ahiya oğlu Baasha'nın ailelerinin akıbetine uğrayacak. Tanrı Ahav'a senin evini kaldırıyorum, senin soyun burada hüküm sürmeyecek diyor. Ama Tanrı'nın işi daha bitmemiştir. 1. Krallar 21. bölüm 23. ayette Rab İzabel için de İzabel'i İzrail kentinin surları dibinde köpekler yiyecek diyor. Bu yargıların her ikisi de kesin olarak gerçekleşmiştir. 1. Krallar 22. bölümdeki temel konu Ahav ve peygamber Mika'dır. Şimdi 22. bölümde Rab'bin Ahav'a karşı yargısının gerçekleştiğini göreceğiz. Bizler Kuzey Krallığındaki bu kralın hükmünü izlerken güneyde Yehoşafat tahta geçmiştir. Yehoşafat iyi bir kraldır ama şimdi Ahav'la bir antlaşma yapacaktır. 1. Krallar 22. bölüm 1 ve 2. ayetlerde 3 yıl boyunca Aram ile İsrail arasında savaş çıkmadı. 3. yıl Yahuda kralı Yehoşafat İsrail kralını görmeye gitti diye bir giriş yapıyor. Yehoşafat gibi iyi bir kralın Ahav kadar kötü bir kralla antlaşma yapmasına neden olacak, ne olmuş olabilir? Neden düşmanıyla yakın bir ilişki içerisine girsin? Bu anormal bir müttefiklik, doğal olmayan bir konfederasyondu. Bu durum tuhaf görünüyor ama daha sonra Yehoşafat'ın oğlu Yehoram'ın Ahav ve İzabel'in kızı Ataliya ile evlendiğini öğrenmekteyiz. Bu Tanrı oğullarının insan kızlarıyla evlenmelerine bir örnektir. Yani Tanrı yolunda giden bir aileden gelen bu çocuk çok kötü bir kızla evlenmiştir. Ve bu evlilikten de kötü sonuçlar çıkmıştır. İnanlıyla inanlı olmayan kişi evlendiklerinde dostum, inanlının her zaman sıkıntıda olacağından emin olabilirsiniz. Şeytanın bir çocuğuyla evlendiğinizde kayınpederinizin başınızdan dert eksik olmamasına dikkat edeceğini hatırlatmak isterim. 1. Krallar 22. bölüm 3 ve 4. ayetlerde İsrail kralı Ahav görevlilerine Ramot Gilat'ın bize ait olduğunu bilmiyor musunuz dedi. Biz onu Aram kralından geri almak için bir şey yapmadık. Sonra Yehoşafat'a Ramat Gilat'a karşı benimle birlikte savaşır mısın diye sordu. Yehoşafat beni kendin, halkımı halkın, atlarımı atların say diye yanıtladı. Ramot Gilat Gat oymağının başkentlerinden biriydi ve Aram'a kaybedilmişti. Yapılacak en iyi şey her şeyi olduğu gibi bırakmak, statükoyu bozmamak olurdu. Hiç olmazsa Yehoşafat olayın dışında kalırdı. Rabbin peygamberlerinin kendisine verdiği öğüdü dinlemeliydi. Şeytanın adamıyla Tanrı'nın adamının bir antlaşma yapmış olmaları çok kötü bir durumdur. Bu zaten Yehoşafat'ın savaşı değildi. Gilat ona ait değildi. Ahav'a gitti fakat bu Ahav'ın kavgasıydı, kendisinin değildi. Yalancı peygamberleri Ahav'a zafer vaat ederken görüyoruz. 1. Krallar 22. bölüm 5. ayette ama önce Rab'be danışalım diye ekledi diyor. Yehoşafat Tanrı'nın bir adamıdır. Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu da doğal olarak bilmek ister. 1. Krallar 22. bölüm 6 ve 7. ayetlerde İsrail kralı 400 kadar peygamberi toplayıp Ramot Gilat'a karşı savaşayım mı yoksa vaz mı geçeyim diye sordu. Peygamberler savaş çünkü Rab kenti senin eline teslim edecek diye yanıtladılar. Ama Yehoşafat, burada danışabileceğimiz Rabbin başka peygamberleri yok mu diye sordu. Yehoşafat Tanrı'nın bu konuda ne düşündüğünü bilmek istiyor ve bunu sahte bir peygamber aracılığıyla öğrenemediklerini de düşünmektedir. Gerçek ruhsal anlayışa sahip ve bu yüzden burada danışabileceğimiz Rabbin başka peygamberi yok mu diye sorar. 1. Krallar 22. bölüm 8. ayette ise İsrail kralı Yimla oğlu Mikaya adında biri daha vardı diye yanıtladı. Onun aracılığıyla Rab'be danışabiliriz ama ben ondan nefret ederim. Çünkü benimle ilgili hiç iyi peygamberlik etmez, yalnız kötü şeyler söyler. Yehoşafat böyle konuşmaman gerekir ey kral dedi. Ahav bundan sonra Mikaya'yı tanıtmaktadır. Yemekten sonra konuşan kişi olarak Mikaya karşımızda belirir. Ve bunu en alışılmadık durumda yapar. Ondan nefret ederim der. Bunun üzerine Yehoşafat Ahav'a Tanrı adamından nefret ettiğin sözünü gerçekten söylememelisin der. Birisi bir insanın arkadaşlarına bakarak değil, düşmanlarına bakarak kim olduğuyla ilgili fikri daha iyi elde edilebileceğini söylemiştir. Herkesin doğru düşmanlara sahip olduğundan emin olması gerekir. Mikaya'ya yapılacak en büyük övgü Ahav'ın kendisi hakkında ondan nefret ederim demesiydi. Rabbin işinde her zaman doğru düşmanlara sahip olmakla gurur duydum. Düşmanlarımdan hoşnudum çünkü bu kişiler Tanrı sözü için ayağa kalkmamışlardır. Doğru dostların yanı sıra doğru düşmanlara da sahip olmak iyi bir şeydir. Dostlarım için Tanrı'ya teşekkür ettiğimi içtenlikle söyleyebilirim. Ayrıca düşmanlarım için de Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Bir keresinde bir vaiz tanıtmakta olduğu başka bir vaiz hakkında düşmanı yoktur demişti. Tanrı ona merhamet etsin. Adamın neden hiç düşmanı olmadığını anlamak için onu sadece 3 dakika dinlemeniz yeterliydi. Hiçbir şeyi savunmayan adamın birisiydi bu. Mikaya aslında Ahav'ın hayatında sahip olduğu en iyi dosttur. Ama Ahav bunu bilmiyordu. Mikaya da Paulus gibi, peki size gerçeği söylediğim için düşmanınız mı oldum diyebilirdi. Paulus Galatyalılar 4. bölüm 16. ayette böyle seslenmişti. 1. Krallar 22. bölüm 9. ayette ise İsrail kralı bir görevli çağırıp hemen Yimla oğlu Mikaya'yı getir diye buyurdu. Mikaya'yı getirdiler. Ne de olsa hemen el altındaydı. Ahav onu hapiste tutuyordu. Bu o büyük dramatik sahnelerden bir başkasıdır. 1. Krallar 22. bölüm 10 ve 12. ayetler arasında İsrail kralı Ahav ile Yahuda kralı Yehoşafat kral giysileriyle Samiriye kapısının girişinde harman yerine konan tahtlarında oturuyorlardı. Bütün peygamberler de onların önünde peygamberlik ediyordu. Kenaana oğlu Sitkiya yaptığı demir boynuzları göstererek şöyle dedi. Rab diyor ki, Aramları yok edinceye dek onları bu boynuzlarla vuracaksın. Öteki peygamberlerin hepsi de aynı şeyi söylediler. Ramot Gilat'a saldır kazanacaksın. Çünkü Rab onları senin eline teslim edecek. Ahav'ın etrafındaki 400 peygamberin Aram kralına saldır dediklerini hayal edebiliyoruz. Peygamberlerden bir tanesi özellikle çok dramatikti. Sitkiya elinde demir boynuzlarla herkesi iterek işte böyle yapacaksın diyordu. Ne kadar ilginç bir manzara. İki kral tahtlarında oturuyorlar ve bütün peygamberler koşuşup git ve savaş kazanacaksın diye bağırıyorlardı. Ancak yenilgiye Mikaya peygamberlik eder. 1. Krallar 22. bölüm 13. ayette Mikaya'yı çağırmaya giden görevli ona bak peygamberler bir ağızdan kral için olumlu şeyler söylüyorlar dedi. Rica ederim senin sözün de onlarınkine uygun olsun. Olumlu bir şey söyle. Mikaya'ya getiren mesajcı sana biraz yardım edeyim. Bütün peygamberler iyi bir şeye peygamberlik ediyorlar. Krala savaşmasını çünkü kazanacağını söylüyorlar. Kralın işitmek istediği şey de bu. Sen de onlara katılmalısın. O zaman kral senden yeniden hoşnut olur. Bu senin fırsatın Mikaya diyor. Ve sanırım muhafız Mikaya'ya yardım ettiğini de düşünüyordu. 1. Krallar 22. bölüm 14. ayette ise Mikaya, yaşayan Rabbin hakkı için Rab bana ne derse onu söyleyeceğim diye karşılık verdi. Mikaya'nın yanıtı sadece dramatik olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda da komikti. Rab bana ne söylememi söylerse onu söyleyeceğim diyordu. Her şeyi olduğu gibi söyleyeceğim dedi. Sonra Mikaya içeri girip durumu tarttı. Tahtları üzerinde oturmuş iki kral ve etrafta koşuşan Baal'ın sahte peygamberlerini gördü. Hepsi de Ahav'a güzel şeyler söylüyorlardı. Hepsi de dost kazanmak ve insanları etkilemek adlı kitabı okumuş olmalıydılar. Mikaya o kitabı okumamıştı. Olumlu Düşünce Gücü adlı kitabı da okumamıştı. Hatta epey de olumsuzdu. Olumsuz düşüncede epey güç vardır dostum. Günümüzde biraz daha olumsuz düşünceye ihtiyacımız var. 1. Krallar 22. bölüm 15. ayette Mika'ya gelince kral, Mika'ya Ramot Gilat'a karşı savaşa gidelim mi yoksa vaz mı geçelim diye sordu. Mika'ya saldır kazanacaksın çünkü Rab onları senin eline teslim edecek diye yanıtladı. Mika'nın krala ne söylediğine dikkat edin. Onun için bu komik bir manzaradır. Bu yüzden sadece eğlenmek için bu olaya katılır. Sanırım epey de alaycı davranmaktadır. İlyas'ın olabileceği kadar alaycıydı. Bu arada ikisi birbirine çok benziyorlardı. Mika'ya saldır kazanacaksın çünkü Rab onları senin eline teslim edecek diyor. Kral hemen kendisiyle alay edildiğini anladı. 1. Krallar 22. bölüm 16. ayette bunun üzerine kral Rabbin adına bana gerçeğin dışında bir şey söylemeyeceğine ilişkin sana kaç kez ant içireyim diye sordu. Kral Mika'ya benimle ciddi konuşmadığını biliyorum çünkü şimdiye kadar hiçbir zaman sahte peygamberlerin yanında yer almadın diyor. Mika'ya birdenbire çok ciddileşti ve ağır konuşmaya başladı. 1. Krallar 22. bölüm 17 ve 18. ayetlerde Mika'ya şöyle karşılık verdi. İsrailleri dağlara dağılmış çobansız koyunlar gibi gördüm. Rab bunların sahibi yok. Herkes güvenlik içinde evine dönsün dedi. İsrail kralı Yehoşafat'a benimle ilgili iyi peygamberlik etmez, hep kötü şeyler söyler dememiş miydim dedi. Ve İsrail kralı Yehoşafat'a sana söylemiştim. Onun benim hakkımda kötü şeylerden başka hiçbir şey söylemeyeceğini biliyorum diyor. Bundan sonra Mika'ya söyleyeceklerim bitmedi. Duyman gereken bir şey daha var diyor ve bir benzetme anlatıyor. Bu bir şeyin mantıksızlığını ispatlamak için anlatılan bir benzetmedir. Mantıksız bir benzetmedir. Aynı zamanda tezatlara işaret eden bir benzetmedir. Rabbimizin Luka'da kaydedilen benzetmelerine gelene kadar böyle benzetmeler göremezsiniz. Örneğin adil olmayan yargıç benzetmesini ele alalım. Tanrı adil olmayan bir yargıç değildir. Mika'nın burada ne söylediğine dikkat edin. 1. Krallar 22. bölüm 19 ve 20. ayetlerde Mika'ya konuşmasını sürdürdü. Öyleyse Rabbin sözünü dinle. Gördüm ki Rab tahtında oturuyor. Bütün göksel varlıklarda sağında solunda duruyordu. Rab sordu, Ramot Gilat'a saldırıp ölsün diye Ahav'ı kim kandıracak? Bu oldukça gülünç bir şeydir. Tanrı'nın böyle bir durumda bir yöneticiler kurulunu ya da kilise kurulunu çağırdığını düşünebiliyor musunuz? Tanrı ne yapacağını zaten bilir ve hiçbir öğüde ihtiyacı da yoktur. 1. Krallar 22. bölüm 21 ve 22. ayetlerde kimi şöyle kimi böyle derken bir ruh çıkıp Rabbin önünde durdu ve ben onu kandıracağım dedi. Rab nasıl diye sordu. Ruh aldatıcı ruh olarak gidip Ahav'ın bütün peygamberlerine yalan söyleteceğim diye karşılık verdi. Rab onu kandırmayı başaracaksın dedi. Git dediğini yap. Düşünebiliyor musunuz? Aldatıcı ruh kralın tüm peygamberlerine yalan söyletecekti. Tanrı buna izin veriyor ve git dediğini yap diyor. 1. Krallar 22. bölüm 23. ayette ise işte Rab bütün bu peygamberlerin ağzına aldatıcı bir ruh koydu. Çünkü sana kötülük etmeye karar verdi diye yazıyor. Bu Mika'nın bu peygamberlere bir yalancılar grubu olduklarını söylemesinin çok nazik bir yoluydu. 1. Krallar 22. bölüm 24 ila 27. ayetler arasında ise Kenaana oğlu Sitkiya yaklaşıp Mika'nın yüzüne bir tokat attı. Rabbin ruhu nasıl benden çıkıp da seninle konuştu dedi. Mika'ya gizlenmek için bir iç odaya girdiğin gün göreceksin diye yanıtladı. Bunun üzerine İsrail kralı Mika'yı kentin yöneticisi Amon'a ve kralın oğlu Yoaş'a götürün dedi. Ben güvenlik içinde dönünceye dek bu adamı cezaevinde tutmalarını, ona su ve ekmekten başka bir şey vermemelerini söyleyin. Sahte peygamber Sitkiya Mika'nın yüzüne tokat atıyor. Bu çok büyük bir hakaretti. Bu hakarete yanıt olarak Mika'ya sahte peygamberin dehşet içinde saklanacakları günün geleceğine işaret ediyor. Ahav'ın öleceği ve İsrail'in yenilgiye uğrayacağı zaman gelecekti. O zaman Sitkiya gerçeğin ne olduğunu bilecektir. 1. Krallar 22. bölüm 28. ayette Mika'ya eğer sen güvenlik içinde dönersen Rab benim aracılığımla konuşmamış demektir dedi. Ve herkes bunu duysun diye ekledi. Mika'ya Ahav'a geri gelmeyeceğini söylemektedir. Eğer geri gelirse o zaman Tanrı kendisiyle konuşmamış demekti. Bundan sonra geri gelmeyeceğini göz önünde bulundurursak Ahav halkın söylediklerimin gerçek olduğuna tanıklık etmelerini istiyorum dedi. Ve şimdi Ahav'ın yenilgisi ve ölümünü görüyoruz. İsrail savaşa gitti. Sahte peygamberleri dinlediler ve bakın neler oldu. İsrail savaşı kaybetti ve Ahav her zaman bir yalancı olduğunu kanıtladı. Çünkü savaşta üzerinde kral giysileri olan tek kişi Yehoşafat'tı. Bu da onun hedef olmasına neden oldu. Çünkü Ahav kıyafetini değiştirmişti. Ahav'ın Yehoşafat'ı savaşta öldürtmek üzere hedef olarak gösterdiğini söyleyebilirsiniz. Bu savaşın Yehoşafat'la hiçbir alakası yoktu ama savaşta neredeyse ölüyordu. 1. Krallar 22. bölüm 31 ila 33. ayetler arasında Aram kralı savaş arabalarının 32 komutanına İsrail kralı dışında büyük küçük hiç kimseye saldırmayın diye buyruk vermişti. Savaş arabalarının komutanları Yehoşafat'ı görünce İsrail kralı sanıp saldırmak için ona döndüler. Yehoşafat yakarmaya başladı. Komutanlar onun İsrail kralı olmadığını anlayınca peşini bıraktılar. Zavallı Yehoşafat, Ahav'ın kandırmacasından ötürü neredeyse savaşta hayatını kaybediyordu. 1. Krallar 22. bölüm 34 ve 35. ayetlerde o sırada bir asker rastgele attığı bir okla İsrail kralını zırhının parçalarının birleştiği yerden vurdu. Kral arabacısına "Dönüp beni savaş alanından çıkar, yaralandım," dedi. Savaş o gün şiddetlendi. İsrail kralı arabasında Aramlara karşı akşama kadar dayandı ve akşamleyin öldü. Yarasından akan kanlar arabanın içinde kaldı diyor. Ahav kendisine nişan alan bir asker tarafından öldürülmemişti. Kral bir hedef değildi ve asker Ahav'a nişan almamıştı. Buna karşın o ok geldi ve onu buldu. Bunun ilk hedefi vuran misil olduğunu söyleyebiliriz. Ben onun ok torbasında sadece bir tek son ok kalmış sıradan bir asker olduğunu düşünmekteyim. Okunu çıkarttı, yayına koydu ve bıraktı. Nereye gittiğini bilmiyordu. Ahav'ın ölümü kayıtlara kazayla öldü olarak geçmeliydi ama Tanrı'nın kaydında bu önceden belirlenmiş bir şeydi ve ok tamamıyla ona hedeflenmişti. Ve biliyorsunuz Tanrı günümüzde de gayet kaba bir silah biçimini kullanmaktadır. O hala ok ve yay günlerindedir. 64. mezmur 7. ayette ama Tanrı onlara ok atacak, ansızın yaralanacaklar diye yazıyor. Günümüzde Tanrı'nın elinden kaçtıklarını düşünenler vardır. Ama size şunu söylemeliyim ki Tanrı'da üzerinde sizin isminizi yazan bir ok var ve bu günlerden birinde o ok sizi bulacak. Ne kadar kandırmaya ya da ne kadar saklanmaya çalışırsanız çalışın o ok sizi bulacaktır. Ahav'a böyle oldu. 1. Krallar 22. bölüm 37 ve 38. ayetlerde kral ölmüştü. Onu Samiriye'ye götürüp orada gömdüler. Arabası fahişelerin yıkandığı Samiriye havuzunun kenarında temizlenirken Rabbin sözü uyarınca köpekler kanını yaladı diyor. Tanrı'nın İlyas aracılığıyla önceden bildirdiği şey gerçekleşmişti. Ahav ölmüş ve kanı Navot'un öldüğü yerde köpekler tarafından yalanmıştır. Tabii ki Ahav oradan uzak durmaya çalışmıştı ama savaş arabası Navot'un bağına götürülüp kanları orada yıkanmıştı. Köpekler de kanları yalamak için oradaydılar. Peygamberlik harfi harfine gerçekleşmişti. Bir insan ne ekerse onu biçer. Neden biliyor musunuz? Çünkü Tanrı alaya alınmaz. Günahınız yanınıza kar kalmaz. Tanrı bunu mutlaka yapar. Tanrımız hala tahtındadır. Şimdi kısa bir süre için Yehoşafat'ın hükümranlığına geri dönelim ve büyük bir hata yaptığını birlikte görelim. 1. Krallar 22. bölüm 43. ayette babası Asa'nın bütün yollarını izleyen ve bunlardan sapmayan Yehoşafat, Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Ancak alışılagelen tapınma yerleri kaldırılmadı. Halk hala orada kurban kesip buhur yakıyordu diye yazıyor. Bu Tanrı'nın Yehoşafat'ın hayatında bereketleyemeyeceği bir ödündü. Burada bu adamın ödün veren biri olduğu açıkça görülmektedir ve buna karşın iyi bir kral olarak listelenmiştir. Çünkü kendi kişisel hayatında Tanrı'ya hizmet etmiştir. 1. Krallar 22. bölüm 44. ayette Yehoşafat İsrail kralı ile barış yaptı diyor. Bu da bir hataydı. Bunu yapmamalıydı. 2. tarihlerde Yehoşafat Ahav'ı ziyaretten dönerken kendisini peygamber Yehu'nun karşıladığı söylenmektedir. 2. tarihler 19. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Hanani oğlu bilici Yehu kral Yehoşafat'ı karşılamaya giderek ona şöyle dedi. Kötülere yardım edip Rab'den nefret edenleri mi sevmen gerekir? Bunun için Rabbin öfkesi senin üstünde olacak. Ancak bazı iyi yönlerinde var. Ülkeden aşera putlarını kaldırıp attın ve yürekten Tanrı'ya yönelmeye karar verdin. Sütunlar büyük ahlaksızlıkların yapıldığı yerlerdi ama Baal'a sunuların sunulduğu yüksek yerler kaldırılmamıştı. Yehoşafat ödün vermişti. 1. Krallar 22. bölüm 48 ve 49. ayetlerde ise Yehoşafat altın almak için Ofir'e gitmek üzere ticaret gemileri yaptırdı. Ancak gemiler oraya gidemeden Esyon Gever'de parçalandı. O zaman Ahav oğlu Ahazya Yehoşafat'a benim adamlarım gemilerde seninkilerle birlikte gitsinler dedi. Ama Yehoşafat kabul etmedi diyor. Kuzeydeki krallıkta tahta çıkan Ahav'ın oğlu Yehoşafat'ın bir işte kendisine katılmasını istiyordu. Bu kez barışçıl bir misyon olacaktı bu ama Yehoşafat bu kez ödün vermek istemedi. Dersini almıştı. Hayır, teşekkür ederim. Bu tür anlaşmalarla ilgilenmiyorum dedi. 1. Krallar 22. bölüm 50. ayette Yehoşafat ölüp atalarına kavuştu ve atası Davut'un kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yehoram kral oldu diyor. Evet, şimdi Yehoşafat öldü ve yerine oğlu Yehoram kral oldu. 1. Krallar 22. bölüm 51 ila 53. ayetler arasında Yahuda kralı Yehoşafat'ın krallığının 17. yılında Ahav oğlu Ahazya Samiriye'de İsrail kralı oldu. 2 yıl krallık yaptı. Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının, annesinin ve İsrail'i günaha sürükleyen Nevat oğlu Yoravam'ın yolundan yürüdü. Baal'a hizmet edip taptı. Babasının her yaptığına uyarak İsrail'in tanrısı Rabbi öfkelendirdi diye yazıyor.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Metzler, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Metzler, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.